Ayrım 20.
Maholarda gelecek 15 günlük yevmiyeler daha da düşük olacağı benziyordu. Bu nedenle Maho kadın bütün ölçülü davranışlarına ve sağduyusuna karşın günden güne barut kesiliyordu. Tam o sırada kızı Catherine de bir gece dışarıda evinden uzakta geçirmez mi? Ertesi sabah eve o kadar bitkin, bu serüvenden öyle hasta gibi dönmüştü ki madene gidememişti. Hüngür hüngür ağlıyor, bu işte hiçbir suçu bulunmadığını, Şaval'in eğer kaçıp gitmeye kalkışırsa kendisini dövmekle korkutarak yanında alıkoyduğunu anlatıyordu. Kıskançlıktan çılgına dönen Şaval, Catherine'in Etienne'in yatağına dönmesine engel olmak istiyordu. Çünkü ailesinin onu delikanlının koynunda yatırdığına kalıbımı basarım diyor da başka bir şey demiyordu. Fena halde öfkelenen Mahode kadın, kızının böyle kendini bilmez bir herifle görüşmesini yasakladıktan sonra Monceau'ya gidip o küstahı bir temiz tokatlamaktan söz etti. Ama gene de eninde sonunda boşa giden bir iş günüydü bu. Kız da iyi kötü elinde bir sevgilisi varken değiştirmeye hiç de istekli görünmüyordu. Bu olaydan iki gün sonra başka bir şey daha oldu. Pazartesi ve salı günleri Varrox'ta uslu uslu işinin başında sandıkları Jeanlin, Bebert'le Lady'yi de alarak bataklıklara ve Van Dam ormanına kaçıp bir güzel gönül eğlendirmişti. Ötekileri kandırıp baştan çıkarmıştı. Üçü birlikte kim bilir ne çapulculuklar etmiş, ne erken gelişmiş çocuk oyunları oynamışlardı. Bunu hiçbir zaman kimse öğrenemedi. Jeanlin sokak ortasında işçi mahallesinin korkudan gözleri fal taşı gibi yerinden uğramış çocuklarının önünde anasından bir temiz dayak yedi. Hiç görülmüş şey miydi bu? Ta doğduklarından beri bir sürü masrafa mal olan ve artık eve para getirmesi gereken çocukları ona bunu nasıl yapsınlardı ha? Kendi dertli gençliğinin doğan her çocuğun ileride bir ekmek kapısı haline getiren geleneksel yoksulluğunun acı anısı vardı bu çığlıkta. O sabah erkeklerle kız madene gidince Mahode kadın yatağından doğrulup Jeanlin'e ''Buraya bak, bir daha böyle bir halt karıştırırsan alimallah derini yüzerim senin.'' dedi. Maho'nun yeni üstlendiği damarda çalışmak çok zordu. Filoniere damarının bu bölümü öyle daralıyordu ki kazmacılar kömür çıkarırken duvarla tavanın arasına sıkıştıklarından dirsekleri parçalanıyordu. Damar gittikçe nemleniyordu üstelik. Her saat kayaları patlatıp insanları alıp götüren o ani sellerden biriyle karşılaşmaktan korkuyorlardı. Bir gün önce Etienne küçük kazmasını sertçe saplayıp çekince suratına bir kaynak fışkırmıştı. Ama bu bir o yaradan başka bir şey değildi. Sadece maden ocağı biraz daha ıslak ve biraz daha sağlıksız kalmıştı, o kadar. Zaten şimdi artık Etienne olası tehlikeleri aklına getirdiği yoktu. Arkadaşlarıyla birlikte tehlikelere kulak asmadan kendini unutuyordu. Gazın göz kapaklarına çöken ağırlığını, kirpiklerde bıraktığı örümcek ağına benzemeyen perdelenmeyi duymadan Grisou'nun içinde yaşıyorlardı. Ara sıra lambaların alevi sönükleşip daha fazla mavileşiyordu. İşte o zaman Grisou akıllarına geliyordu. Madencilerden biri hafif gaz gürültüsünü, her yarıkta kaynayan bir hava kabarcığı fısıltısını dinlemek için kulağını damara dayıyordu. Ama asıl tehlike toprak çökmesiydi. Çünkü çabucak çırpıştırılan kaballamaların yetersizliği bir yana, sürekli ıslanan toprak da tutmuyordu artık. Maho o gün tam 3 kez kaballama dirseklerini sağlamlaştırmak zorunda kaldı. Saat 2:30'du. İşçiler az sonra yukarı çıkacaklardı. Etienne yan yatmış son kömür parçasını koparmaya çalışıyordu. İşte tam o sırada uzaklardan gelen bir gök gürültüsü bütün madeni sarstı. ''Bu da nesi?'' diye bağırdı kazmasını bırakıp kulak kabartarak. Arkasındaki bütün galerinin çöktüğünü sandı. Ama Maho ''Bir göçük var, bu bir göçük.'' diyerek kendini damarın eğiliminden aşağı bırakmıştı bile. ''Çabuk olun, çabuk, çabuk.'' Korku ve kaygı dolu bir kardeşlik duygusu içinde hepsi apar topar aşağı kayıp koşuşmaya başladılar. Madeni kaplayan ölüm sessizliği içinde ellerindeki lambalar sallanıp duruyordu. Galeriler boyunca birbirinin peşine takılmış, dört ayak üstüne dört nala koşuyu yavaşlatmadan birbirlerine sorular yöneltiyor, kısa yanıtlar veriyorlardı. Nerede acaba? Belki de damarlardadır. Hayır, aşağıdan geliyordu. Daha doğrusu kömür taşıma galerisinden. Maden ocağının bacasına gelince hemen içine daldılar, yaralanıp berelenmeye hiç kulak asmadan birbirlerinin üzerine düştüler. Bir gün önce yediği dayaktan hala derisi kıpkırmızı kalan Jian Lin o gün madenden kaçmamıştı. Yalın ayak vagonların ardından koşuyor, havalandırma kapılarını birer birer örtüyordu. Hatta kimi zaman işçi başarılarına rastlama korkusu yoksa en sondaki vagona atlıyordu. Oysa içinde uyuyakalır diye bunu ona yasak etmişlerdi. Ama onun asıl eğlencesi başka bir katara yol vermek için durdukları zaman hemen baş tarafa koşup atların dizginlerini tutan Bebert'i bulmaktı. Lambasını bırakıp gizlice geliyor, arkadaşını etinden kan çıkaracak gibi çimdikliyor, sapsarı saçları, kepçe kulakları, karanlıkta ışıl ışıl parlayan minicik yeşil gözlerinin aydınlattığı ince uzun yüzüyle bin bir türlü şeytanlık icat ediyordu. Sağlıksız bir erken gelişme içinde insanların hayvanlık kökenine dönen kavruk bir yaratığın karanlık zekasına, kıvrak becerikliliğine sahipti. Öğleden sonra Moke, Katarcı çocuklara angarya sırası gelen Batille'yi getirmişti. Hayvan konaklama yerlerinden birinde durup soluklanırken Bebert'in yanına kadar sokulan Jean Lin, "Nesi var bu numaracının da böyle zınk diye duruverdi?" diye sordu. "Az kalsın bacaklarımı kırdıracaktı." Bebert karşılık vermez göründü. Öbür katarın yaklaştığını hissettikçe coşan Batile'yi zapt etmek zorunda kaldı. Hayvan arkadaşı ta uzaktan kokusundan tanımıştı. Madene indirilişini gördüğü günden beri o ata büyük bir sevgi besliyordu. Buna sevgiden çok genç dostuna yazgısına boyun eğip sabretmeyi öğretmeye, böylece acılarını hafifletmeye çalışan, gün görmüş, yaşlı bir filozofun sevecen acıması demek daha doğru olurdu çünkü. Trompette bir türlü madene alışamıyor, kömür vagonlarını istemeye istemeye çekiyor, başını yerden kaldırmıyor, güneşin özlemiyle gecenin karanlığına gözlerini yumuyordu. Bu nedenle ona her rastlayışında Batille başını uzatıp kişniyor, yüreklendirici bir yalamayla onu okşuyordu. Bebert "Hay Allah!" diye bağırdı. "Şunlara bak, gene birbirlerinin derisini yalıyorlar." Trompet geçip gittikten sonra da Batil konusunda fikrini açıkladı. "Sen bu ihtiyara bakma, çok huysuzdur o. Böyle zınk diye durdu muydu? Bir iki can sıkıcı bir şeyler hissetmiştir. Yuvarlanan bir taş ya da çukur. Canı pek kıymetlidir, kendisine çok iyi bakar. Bir yerlerinin kırılmasını hiç istemez. Bugün şu kapının ardında ne var bilmem. Habire burnuyla itiyor, sonra da ayaklarının üzerinde çakılıp kalıyor. Sen bir şeyler hissettin mi?" "Yoo," dedi Jean Lin. "Su var yalnız, ta dizlerime kadar çıkıyor." Katar yeniden yola koyuldu. Dönüşünde Batil bir kafa vurup havalandırma kapısını açınca tir tir titreyip kişneyerek yürümeyi gene reddetti. En sonunda karar verip hızla ileri atıldı. Kapıyı örten Jean Lin geride kalmıştı. Eğilip içinde bata çıka yürüdükleri su birikintisine baktı. Sonra lambasını kaldırınca aralıksız bir su ısıntısının kalasları gevşettiğini gördü. Tam o sırada doğum yapmakta olan karısını görmek için işe erken bırakıp aceleyle giden ve adı Berlok olduğu halde Şikot diye çağrılan bir madenci geliyordu. O da durdu, kaballamayı gözden geçirdi ve küçük oğlan tam katarına yetişmek üzere koşacağı sırada korkunç bir çatırdı duyuldu. Çöken toprak işçiyle çocuğu altına aldı. Sonra büyük bir sessizlik oldu. Çöküntünün oluşturduğu esintiyle galerilerden yoğun bir toz bulutu yükseliyordu. Ellerinde bu kapkara köstebek yuvalarındaki insanların koşuşmalarını yarım yamalak aydınlatan sallantılı lambalarıyla madenciler dört bir yandan en uzak işliklerden gözleri görmez olmuş, havasızlıktan yarı boğulmuş halde akın akın iniyorlardı. Göçükle ilk karşılaşanlar hemen bağırıp arkadaşlarını çağırdılar. Madenin içlerinden gelen ikinci bir kafile çöken ve galeriyi tıkayan toprakların öbür yanında kalmışlardı. Tavanın çok çok 10 metrelik kesmenin çöktüğü saptandı. Zarar pek büyük değildi ama yıkıntıların arasından can çekişen birisinin hırıltıları yükselince hepsinin yüreği burkuldu. Bebert katırını bırakıp bağırarak koşuyordu. Janlin toprak altında kaldı, Janlin toprak altında kaldı. Maho da işte tam o sırada Zachary ve Etienne'le birlikte bacadan aşağı iniyordu. Adamın içini korkunç bir umutsuzluk öfkesi kapladı, küfür etmekten başka bir şey yapamadı. Maho'nun ardından dört nala koşup gelen Catherine, Lady, Moket kız, zifiri karanlıkların daha da arttırdığı korkunç kargaşalık içinde dehşetten hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Onları susturmak istiyorlardı ama toprağın altından gelen her hırıltıda berikilerin daha beter akılları başlarından gidip yaygarayı daha da arttırıyorlardı. Mühendis Negrel'in de, Dansart'in de, madende bulunmayışına pek üzülen maden çavuşu Richmond, koşarak geldi. Kulağını kayalara dayamış dinliyordu. Sonunda bu iniltilerin bir çocuk iniltisi olmadığını söyledi. Hiç kuşkusuz orada bir adam vardı. Maho belki 20 kez Janlin'e seslenmişti ama ne bir ses ne bir nefes. Yavrucak tuzla buz olmuştu besbelli. Bu arada tek düze bir can çekişme hırıltısı sürüp gidiyordu. Öbür yanda can çekişen adama sesleniyorlar, adını soruyorlardı. Karşılık olarak yalnız hırıltı geliyordu. Kurtarma işlemine çoktan girişen Richmond, hadi elimizi çabuk tutalım diyordu. Daha sonra konuşuruz. Madenciler her iki yanda da çöken toprağa kazma küreklerle saldırdılar. Şaval tek ses söylemeden Maho ile Etienne'in yanı başında çalışıyordu. O sırada Zachary de çıkarılan toprağa taşıma işini yönetiyordu. Madenden çıkış saati gelmişti. Hiç kimse ağzına lokma koymamıştı ama arkadaşları tehlikedeyken kimsenin aklına yemek gelmezdi. Yalnız bu arada hiç kimsenin dönmediğini görünce bütün mahallenin ayağa kalkacağını düşünerek kadınların eve gönderilmesini önerdiler. Ama ne Catherine ne Moket kız hatta ne de Lady oradan uzaklaşmaya yanaşıyorlardı. Hepsi de birer haber beklentisi içinde yerine çakılmıştı. Bir yandan da toprakların boşaltılmasına yardım ediyorlardı. Bunun üzerine Lavak yukarı çıkıp meydana gelen ve şu anda giderilmekte olan küçük kazayı haber verme işini üzerine almayı kabul etti. Saat 4'e geliyordu. İşçiler bir saatten kısa bir zamanda bir günlük iş çıkarmışlardı. Tavandan yeni kayalar düşmese şimdiye kadar toprağın yarıdan fazlası kaldırılmış olacaktı. Maho öyle bir hırsla ayak diriyordu ki biri yanına yaklaşıp bir an yerini almaya kalktı mıydı adamı korkunç bir el hareketiyle başından uzaklaştırıyordu. En sonunda Richmond yavaş yavaş olun dedi yaklaşıyoruz kurtaralım derken işlerini bitirmeyelim. Gerçekten de hırıltı gittikçe belirginleşiyordu. Zaten madencilere yol gösteren de bu sürekli hırıltıydı. İşte şimdi tam küreklerin altından geliyormuşa benziyordu derken ansızın kesiliverdi. Hepsi sessizce birbirlerine bakıştılar. O zifiri karanlıklardan ölümün geçtiğini hissetmişçesine tepeden tırnağa ürpermişlerdi. Kan ter içinde kasları koparcasına gerilmiş habire kazıyorlardı. Bir ayağa rastladılar. O andan sonra toprağı artık elleriyle kaldırdılar. Vücudun öbür bölümlerini teker teker ortaya çıkardılar. Adamın başına bir şey olmamıştı. Uzatılan lambalar yüzünü aydınlattı. Şikot adı ağızdan ağza dolaştı. Vücudu daha sıcaktı. Kayalardan biri bel kemiğini kırmıştı. İşçi başı hemen bir battaniyeye sarıp kömür vagonlarından birine yerleştirin diye buyurdu. Hadi elimizi çabuk tutalım. Şimdi de sıra ufaklıkta. Maho son bir kazma vurdu. Bir delik açıldı. Çöküntüyü öbür yandan kaldıran adamları gördüler. İşçiler bu yandakilere seslendiler. İki bacağı kırılan ama hala soluk alıp veren Janlin'i baygın bulmuşlardı. Baba hemen koşup oğlanı kucağına aldı. Çeneleri sımsıkı kenetlenmiş, acısını anlatmak için habire durmadan "Tüh Allah kahretsin" deyip duruyordu. Catherine ile öbür kadınlar Janlin'i görür görmez avaz avaz ağlamaya başlamışlardı. Hemen bir katar düzenlediler. Bebert batili getirip iki vagonun önüne koştu. Birinci vagonda Etienne'in tuttuğu Şikot'un cesedi vardı. İkincisine de kucağında bir havalandırma kapısından koparılan keçe parçasına sarılmış baygın Janlin olduğu halde Maho binmişti. Ağır adımlarla yola koyuldular. Her vagonun üzerinde kırmızı yıldızlara benzeyen bir lamba vardı. Arkada madenciler kafilesi ilerliyordu. Peş peşe 50 kadar gölge. Şimdi yorgunluk omuzlarına binmişti. Onları iyice eziyordu artık. Ayaklarını sürüklüyor, çamurlarda kayıyor, bulaşıcı hastalığa tutulmuş bir sürünün kasvetli yasıyla vagonları izliyorlardı. Yükleme yerine ancak yarım saatte varabilmişlerdi. Toprak altında zifiri karanlıklar ortasındaki bu kervan, sağa sola kol veren, kıvrılan, uzayıp giden, galeriler boyunca bitmek tükenmek bilmeyen bir yılana benziyordu. Yükleme odasına önden gelen Richom, boş asansörlerden birinin hazır bekletilmesi emrini vermişti. Pierron hemen iki vagonu asansöre yükletti. Bunlardan birinde kucağında küçük yaralısıyla Maho bulunuyordu. Öbüründe ise Etienne vardı. Vagona sığabilmesi için Chicot'un cesedini kollarının arasında tutmak zorunda kalmıştı. İşçiler de öbür katlara doluşunca asansör çıkmaya başladı. İki dakikada yukarı çıktılar. Kuyudan akan yağmur buz gibi üzerlerine yağıyordu. Adamlar bir an önce gün ışığına kavuşma sabırsızlığıyla hep yukarı bakıyorlardı. Bereket versin ki Doktor Van der Hagen'in evine gönderilen bir madenci çırağı adamı evde bulmuştu da alıp getirmişti. Janlin'le ölen işçi yılın her günü gürül gürül ateş yanan maden çavuşlarının odasına taşındı. Sıcak su kovalarını ayak yıkanan yerin hemen yakınına dizdiler. Ardından da yere iki şilte serip üzerine işçiyle çocuğu yatırdılar. İçeri yalnızca Maho ile Etienne girdi. Dışarıda vagon itici kızlar, madenciler, haberi duyup koşan küçük işçi oğlanlar birikmiş, alçak sesle konuşuyorlardı. Doktor Chicot'a şöyle bir göz atar atmaz, "Bunun işi bitmiş," diye mırıldandı. "Götürüp yıkayabilirsiniz." İki gözetmen çalışırken kanter içinde kalıp kirlenmiş, kapkara kesilmiş cesedi soyup süngerle yıkadılar. Janlin'in yattığı şilteye diz çöken doktor, "Başına bir şey olmamış," diye sürdürdü. "Göğsüne de. Ah, ikramiye bacaklara vurmuş." Çocuğu kendi eliyle soymaya başladı. Bir çocuk dadısı ustalığı ve titizliğiyle başındaki meşin takkiyi çözdü, ceketini çıkardı, pantolonuyla gömleğini sıyırıp çekti. Az sonra o zavallıcığın kan lekeleriyle ebrulaşmış, kara kömür tozu ve sarı toprakla kirlenmiş bir böcek sıskalığındaki çırpı vücudu ortaya çıktı. Hiçbir şey anlaşılmıyordu. Onu da yıkamak zorunda kaldılar. Bunun üzerine sünger gezdirildikçe daha da zayıf görünmeye başladı. Teni öylesine soluk, öylesine saydamdı ki kemikleri görünüyordu. Acı çeken, kayaların altında yarı yarıya ezilmiş şu bir damlacık şey, yoksullar soyunun bu son yozlaşması, bu küçücük insan içler acısı bir şeydi. İyice yıkayıp temizlenince kalçalarındaki ezikler belirdi. Bembeyaz derinin üzerinde kıpkırmızı iki leke ortaya çıkmıştı. Ayılan Janlin acıyla inledi. Kollarını çaresizce sallandırarak şiltenin ayak ucunda dikilen Maho ona bakıyordu. Gözlerinden iri yaşlar boşaldı. Doktor başını kaldırarak, "Bana bak, sen misin bu oğlanın babası?" dedi. "Ağlamasana canım, görüyorsun ki ölmemiş. Ağlayacağına gel bana yardım et." Doktor basit iki kırık bulunduğunu saptadı. Ama sağ bacak onu kaygılandırıyordu. Herhalde kesmek gerekecekti. Tam o sırada sonunda haber ulaştırılan mühendis Negrel ile Dansert, Richmond'la birlikte çıka geldiler. Mühendis işçi başının anlattıklarını kızgın kızgın dinliyordu. Sonunda patladı. Hep şu kahrolasıca kaballama işi yol açmıştı bütün bunlara. Bu işin birkaç kişinin başını yiyeceğini 100 kere söylememiş miydi? Üstelik bir de bu hayvan herifler kaballamayı daha sağlam yapmaya zorlandıkları zaman greve gideceklerini söylüyorlardı. Ama asıl can sıkıcı olanı işletmenin şimdi bütün bunların zararını ödemek zorunda kalmasıydı. Bay Barhanabu buna pek sevinecekti doğrusu. Sonra bir çarşafa sarmakta oldukları cesedin önünde sessizce dikilen Dansart'a dönerek ''Kimmiş?'' diye sordu. ''Chicot, en iyi işçilerimizden biri,'' diye yanıt verdi işçibaşı. ''Üç çocuğu var, zavallı adamcağız.'' Doktor Van der Hagen, Janlin'i hemen evine taşınmasını istedi. Saat 6'ya geliyordu, hava kararmaya başlamıştı bile. Cesedi de alıp götürseler iyi olurdu. Mühendis yük arabasının koşulmasını, bir de sedye getirilmesini buyurdu. Yaralı çocuk sedyeye yerleştirildi. Şilteyle cesedi de yük arabasına koydular. Vagon itici kızlar kapının önünde işin sonunu öğrenmek için oyalanan madencilerle çene çalarak hala bekliyorlardı. İşçi başçıların odasının kapısı açılınca topluluğa derin bir sessizlik çöktü. Gene bir kafile oluşturuldu. Yük arabası önde, sedye onun arkasında, en geride de işçi kalabalığı. Maden alanından ayrılıp ağır ağır işçi mahallesinin yokuşuna vurdular. Kasım ayının ilk soğukları uçsuz bucaksız ovayı cas cavlak bırakmıştı. Gece kurşuni mor gökten düşen bir kefen gibi ağır ağır bütün ovanın üzerine çöküyordu. Bu sırada Etienne alçak sesle Maho'ya olayın etkisini biraz hafifletmek için Catherine'i gönderip karısına haber verdirmesini öğütledi. Bitkin bir halde sedyeyi izleyen baba bir baş işaretiyle razı oldu. Genç kız koşarak gitti çünkü neredeyse eve varacaklardı. Ama yük arabasının, herkesin çok iyi tanıdığı o kara habercinin gelişi mahalleye yayılmıştı bile. Kadınlar çılgınlar gibi sokağa fırlıyor, 3-4 tanesi başları açık, anlatılamaz kaygılarla kıvranarak deliler gibi koşuyordu. Kısa zamanda sayıları 30'u 40'ı 50'yi buldu. Hepsi aynı korkuyla boğuluyordu. Bir ölü vardı demek. Kimdi acaba? Lavak'ın anlattığı öykü önce yüreklerine su serpmişti ama şimdi bir karabasanın abartmasına sürüklüyordu onları. Ölen artık bir kişi değildi. 10 işçi yaşamını yitirmişti. Yük arabası onları teker teker taşıyacaktı. Catherine anasını bir ön sezinin kaygısıyla kıvranır halde buldu. Daha kız ağzını açıp da iki söz söylemeden kadın haykırdı. Baban öldü. Kızcağız boş yere şiddetle karşı çıkıyor, Jenly'nin durumunu anlatmaya çalışıyordu. Mahode kadın onun anlattıklarını dinlemeden deli gibi atıldı. Kilisenin köşesinden kıvrılan yük arabasını görünce beti benzi uçmuş, bir baygınlık geçirmişti. Kadınlar kapıların önlerinde birikmişler, heyecandan adeta dilleri tutulmuş halde başlarını uzatıp bakıyorlar. O sırada daha başkaları da kafilenin hangi evin önünde duracağı düşüncesiyle tir tir titreyerek kalabalığı izliyordu. Araba geçip gitti, Mahode kadın onun arkasında sedyenin yanında yürüyen Maho'yu görüverdi. Bunun üzerine sedye kapısının önünde bırakılıp da Jenly'nin yaşadığını, sadece bacaklarının kırıldığını görünce öyle beklenmedik bir tepki gösterdi ki gözyaşı dökmeksizin birden öfkeyle köpürerek kekelemeye başladı. Hah, bir de bu eksikti. Şimdi de sıra çocuklarımızı sakatlamaya geldi demek. Ha ulu tanrım, hem de iki bacağı birden. Ben şimdi ne yapayım? Jenly'nin yaralarını sarmak için sedyenin ardı sıra gelen Doktor Van der Hagen, "Sussana bakayım sen," dedi. "Toprak altında kalsaydı daha mı hoşuna giderdi?" Ama Mahode kadın, Azire, Lenore ve Henry'nin ağlayıp sızlamaları arasında gittikçe öfkeleniyordu. Bir yandan yaralanının sedyeden alınıp eve taşınmasına yardım ediyor, bir yandan da gereken öteberiyi doktora verirken durmadan kara yazgıya küfürler yağdırıyor, bütün bu sakatlara bakmak için parayı nereden bulacağını sorup duruyordu.